Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Hakimler kitabının 6. bölümüne geldik. Konu 4. sapmadır. Ama Tanrı İsrail'i Gideon aracılığıyla kurtarıyor. Bundan bir sonraki hakim Gideon'dur. Gideon'un bu göreve nasıl çağrıldığı 6. bölümde anlatılır. Tanrı tarafından onun nedenle etkili bir şekilde kullanıldığı 7. bölümde sergilenir. Gideon her ne kadar en göze çarpan hakimlerden biri olmasa da en ilginçlerinden bir tanesidir. İşin gerçeğine bakılacak olursa hakimlerden hiçbir tanesi öyle güçlü ve büyük değildi. Her biri sıradan, basit insanlardı. Yetersiz, değersiz ve güçsüzdüler. Her birinin yaşamında belirli bir zayıflık vardı. Bazen de Tanrı'nın bu kişileri seçmesinin tek nedeni onların bu zayıflıklarını kullanarak onları kendi iradesinin gerçekleşmesinde değerlendirmekti. Bu olayla ilgili ön olaylara bazı ek bilgiler katmak istiyorum. Hakimler kitabı kutsal kitap eleştirmenleri tarafından uzun bir zaman göz ardı edilmiş bir kitaptı. Hakimler kitabında anlatılan olaylar Yahudilerin diğer tarih kitaplarında yer almadığından, bu olayların gerçekte yaşanmadığını, burada anlatılanlara uygun ortamların hiçbir zaman var olmadığını söylüyorlardı. Ama tüm bu ön yargılı görüşler, arkeolojik çalışmalar sonucunda şimdi tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Tanınmış kutsal kitap uzmanları Hakimler kitabı ile ilgili paralel bilgileri ve o dönemle ilgili bilinmeyenleri bize aktarmışlardır. Şimdi bizler biliyoruz ki tarihte o günlerde Mısır çok zayıf, hem de oldukça zayıf bir devletti. Daha önceleri tabii ki çok kuvvetli olan Mısır devleti, o dönemde yaşayan ve devleti idare eden firavunların zayıf ve yetersiz olmaları nedeniyle oldukça güçsüz bir dönemden geçiyordu. Aynı zamanda ülke içinden kaynaklanan sorunlar ve kargaşalıklar vardı. Bunun bir sonucu olarak da Mısır devleti sömürgesinde tuttuğu ülkeler üzerindeki etkinliğini gün geçtikçe kaybediyordu. Lut denizinin doğusunda ve güneyinde konaklamış göçebe halklar Filistin topraklarına doğru göç etmeye başlamışlardı. Çünkü üzerlerinde yaşadıkları topraklarda çetin bir kuraklık baş göstermişti. Hem de bu kuraklık başlayalı birkaç yıl olmuştu. Böylece bu göçebe halklar İsrail'in elinde tuttuğu toprakları görmeye başlamışlardı. Çölden gelen bu bedevilerin arasında Midyanlılar ve Amalekliler bulunuyordu. İşte Gideon'un öyküsü böyle başlıyordu. İsrail günaha düşüyor ve Midyanlıların istilasına uğruyordu. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar diyor Hakimler 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Midyanlılarla Amalekliler çöl kabilelerinin yaptığı gibi yerleşik olmayan bir hayat tarzı sürerlerdi. Akıncıydılar, saldırdıkları yerlerden kendilerine tahıl ve hayvan çalarlardı. Çalmaktan çok silah zoruyla gasp ederlerdi. Gittikleri yerlere ailelerini de götürürlerdi. Daha doğrusu neleri varsa hepsini yanlarında götürürlerdi. İlerledikçe vardıkları yerlerde konaklarlardı. Bu olayda bunların sayısının ne kadar olduğu bize bildirilmemiştir. Çünkü sayıca o denli çoktular ki kimse onların sayısını sayamamıştı. Hem de çok dağınık yaşarlardı ama yine de sayıca oldukça çoktular. Ve girdikleri toprakları sözün tam anlamıyla talan edip kuruturlardı. Tıpkı çekirgeler gibiydiler. Onların bu istilası nedeniyle İsrailoğulları evlerini terk etmişler ve çoğu dağlara, mağaralara çıkmışlardı. Bazıları da çukurlarda, ormanlık yerlerde geziniyorlardı. İsrailoğullarının bir zamanlar mağaralarda yaşadıklarını kanıtlayan birçok kanıtı bugün de hala Filistin topraklarında bulabilirsiniz. Burada da yine aynı olay yaşanıyordu. İsrail günah işlemişti ve yine cezalandırılacaktı. Tanrı İsrail'i Debora'nın yönetimi altında birçok yönden bereketlemişti ama asi olup günah işleyince Tanrı onları Midyanlıların ellerine teslim etti ve onların esareti altındalarken Tanrı'ya seslenerek ondan kendilerini kurtarmasını istiyorlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi, diyor Hakimler 6. bölüm 5. ayette. Midyanlılar İsraillilerin üzerlerine yürümüşlerdi. Tıpkı bir çekirge sürüsünü andırıyorlardı. Sayısızdılar. Yani sayılamayacak kadar çoktular. Midyanlılar İsrailoğullarının tarlalarını, tahıllarını, sebze ve meyvelerini görerek kendilerinden geçmişlerdi. Onca yıl kuraklıktan sonra Filistin topraklarını istila edip hem kendilerini hem de hayvanlarını doyurmaya başlamışlardı. Gideon'un da üyesi olduğu İsrail'in Manasa oymağı, Armageddon meydan savaşının yapılacağı yer olacağı Estrakon Ovası'nın da içinde bulunduğu topraklara hakimdi. Her ne kadar bu bölgeyi Manasa oymağı elinde tutuyorduysa da bu Bedeviler, çöl kabileleri bu bölgeye girince yukarılara, tepelere kaçıp gizlenmeye başladılar. Buna mecbur kalmışlardı, yoksa canlarından olabilirlerdi. Emek verip de yetiştirdikleri ürünler düşmanlarının eline geçmişti. İşte Gideon'la ilgili öykünün geçtiği zaman dilimi buydu. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'be yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi: İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, sizi Mısır'dan ben çıkardım, köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. Size dedim ki, ben Tanrınız Rabbim, topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına, putlarına tapınmayın. Ama sözümü dinlemediniz. Hakimler 6-7-10 ayetler arası. İşte İsrail oğulları yine söylenmeye, şikayet etmeye başlamışlardı. Ama Tanrı her zaman olduğu gibi lütufkar ve iyidir. Onlara içinde bulundukları duruma niçin düştüklerini anlatan bir peygamber ortaya çıkarmıştı. Onlar da Tanrı'ya yalvardılar. Ve Tanrı da onlara başka bir hakim gönderdi. Bu aşamada Tanrı Gideon'u, ki bu 6. hakimdir, çok utanılacak bir ortamda yakalamıştı. Bakın şöyle okuyoruz: Rabbin meleği gelip Aviyezerli Yuaş'ın Ofra kentindeki meşe ağacının altında oturdu. Yuaş'ın oğlu Gideon, Midyanlılardan kurtarmak için buğdayı üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Hakimler 6 ayet 11. Gideon burada bize bir kahraman ya da seçkin bir adam olarak tanıtılmıyor. Onun ne yaptığını biliyor musunuz? Üzümlerin sıkıldığı masarada, yani cenderede buğday ayıklıyor ve temizliyordu. Buradaki durumun tanımında çok önemli olan nesne üzüm cenderesidir. O günlerde üzüm cenderelerini vadinin en dibine, en aşağısına kurarlardı. Çünkü bağlardan taşıdıkları üzümleri bu cenderelere götürmek böylece daha kolay olurdu. Evet, üzümleri yokuş aşağıya taşırlardı. Öte yandan buğdayların harmanlandığı harman yerlerini ise tepe başlarına, yukarılara yaparlardı. Böylece buğdayın samandan ayrılmasını kolaylaştıracak rüzgarları kolayca yakalayabilirlerdi. Oysa burada Gideon'u yolun ta en aşağısında, dipte buğday ayıklarken görüyoruz. Tamam, o yerlere üzüm götürülür ve sıkılırdı. Buğdaylar ise aşağılara, rüzgar almayan kuytu yerlere götürülmezdi. Gideon'un nasıl ters bir iş yaptığını anlayabiliyor musunuz? Peki neden tepeye buğdaylarıyla çıkmıyordu? Çünkü Midyanlılardan korkuyordu. Onların temizlediği bu buğdayları görmelerini istemiyordu. Gideon'un yanlışını görebiliyor musunuz? Bulunduğu yerde zerre kadar bir esinti rüzgar yoktu. Çünkü çukurda, kuytuda bulunuyordu. Peki ne yapıyordu orada? Buğdayı havaya fırlatıyor ama samanlar buğdaydan ayrılmıyordu. Fırlattığı buğdaylar samanlarıyla birlikte yeniden yere düşüyor. Düşerken de saçı başı ve giysileri tamamen saman içerisinde kalıyor. Ve bu durum onu çok rahatsız ediyordu. Tüm bu işleri yaparken de kendi kendisini suçluyor. Tepe başına gidemeyecek kadar korkak olduğu için de hayıflanıyordu. Yukarılara, tepelere bakıp oralarda bulunmayı istiyor ama Midyanlıların korkusundan insanların önüne çıkamıyordu. Gideon burada zor bir tecrübeden geçiyordu ama Tanrı tüm olanları görüyor ve bu adamı kullanmaya hazırlanıyordu. İşte tam bu anda Rabbin meleği Gideon'a göründü. Görünen bu melek kuşkusuz henüz beden almazdan önceki görüntülerinden birini gösteren Rab İsa Mesih'ten başkası değildi. Rabbin meleği ona görünerek, "Ey cesur ve yiğit adam, Rab seninledir," dedi. Hakimler 6 ayet 12. Kutsal kitapta espri bulunmadığını bana söylemeyin. Burada Gideon'a ey yiğit savaşçı denmesi bir espri değil de nedir? Tanrı'nın da kendisine özgü güzel bir espri anlayışı vardır. Kutsal kitap elbette ciddi bir kitaptır. Günah içerisinde yaşayan bir ulusla ilgili olaylara ve Tanrı'nın bu ulusu kurtarmaya yönelik tasarı ve girişimlerini anlatır. Kutsal kitap Tanrı'yı yüksek, kutsal ve yüce birisi olarak tanıtır ama Tanrı'nın da bir espri anlayışı vardır ve bu özelliği kutsal kitapta göremiyorsanız Tanrı'nın bu ilginç özelliğinden kendinizi yoksun bırakıyorsunuz diyebilirim. İsa Mesih'in de büyük bir espri anlayışı vardı. Bir keresinde Ferisilere şöyle seslenmişti. Kör yöneticiler, sudan sivrisineği süzenler, öte yandan deveyi yutanlar. Bu sözlerin komik olduğunu düşünmüyorsanız gidin bir deveye bakın. Develeri bilirsiniz, uzun boylu kocaman hayvanlardır. Ağızlarını köpürte köpürte geviş getirirler. Kimilerinin tek, kimilerinde çift hörgüçleri vardır. Ege bölgesinde geleneksel deve güreşleri halen yapıla gelir. Bunlar büyük hayvanlardır. Bu din adamlarının bu büyük hayvanları, develeri yutmaya çalıştıklarını halen göremiyor musunuz? Elbette burada İsa'nın bu sözleri esprisel bir anlamda söylediğini unutmayalım. Gideon belki de dünyanın en korkak adamı iken Rabbin ona yiğit savaşçı diye seslenmesi gerçekten çok ilginçtir. Gideon eminim başını kaldırıp Rabbin meleğini görüp onun cesur yiğit diye seslendiğini görünce arkasına bakıp orada kimin bulunduğunu görmek istemiştir. Çünkü meleğin bu sözleri hiç de onun gerçek durumunu yansıtmıyordu ve o da bunu biliyordu zaten. Aslında buğday dövmek için tepenin başında rüzgarın altında olması gerekirken ta aşağılarda kuytu köşelerde bu işi yapmaya çalışıyordu. Niye? Midyanlılar onu görüp de yakalamasınlar, elindeki buğdayları almasınlar diye. Peki böyle korkak birisi nasıl oluyor da cesur bir yiğit olabiliyordu? Tabii bu sözlerde Rab Gideon'a cesaret vermek istemişti ama öyle de olsa Gideon burada korkak bir karakter canlandırdığından Rabbin meleğinin söylediği bu sözler esprisel bir anlamda anlaşılmalıdır. Evet, böylece Rab Gideon'u İsrail ulusunun kurtarışında görevlendiriyordu. Ve bu iş içinde en sıra dışı bir adamı seçmişti. Ve bu adam büyük bir aşağılık kompleksi yaşayan bir adamdı. Gideon, ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Atalarımız, Rabbim bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti. Hakimler 6 ayet 13. Dikkat ederseniz Rabbin meleği burada kendisinin İsrail'le değil ama Gideon'la birlikte olduğunu söylüyordu. Tabii ki İsrail'le beraber değildi çünkü İsrail günah içerisindeydi. Burada melek şöyle diyordu. Ey Gideon, Rab seninledir. Ama Gideon bunun gerçek olabileceğine inanamıyordu. Dedelerinin kendisine anlattığı eski mucizeler nerede diye soruyordu. O da diğerleri gibi Rabbin İsrail ulusunu terk ettiğine inanıyordu. Oysa çok yanılıyordu. Rab onları terk etmemişti. Asıl onlar Rabbi terk etmişlerdi. Bu adam düşünsel olarak kötü bir durumdaydı. Düşünceleri sağlıklı değildi. Tabi ruhsal anlamda da pek iyi sayılamazdı. Bu aşağılık kompleksinin yanı sıra Gideon şüpheciydi, eleştiriciydi, zayıf ve korkaktı. Gideon'a milli bir kahramanmış gibi yanlış bir ünvan vermeye kalkanlar çoktur. Oysa ona baktığımızda karşımızda bir kahramandan çok yel değirmeniyle savaşa girişen Don Kişot'u görmekteyiz. Belki de o gelmiş geçmiş en korkaklardan bir tanesiydi ama öyle de olsa Tanrı bu adamı seçmişti ve onu önemli bir iş yapmaya çağırıyordu. Rab Gideon'a dönüp kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. 14. ayet. İşte Tanrı Gideon'u bu görevle görevlendiriyordu. Hem de ona cesaret verecek bir görevdi bu. İlginçtir, bu anda dahi Gideon Tanrı'ya inanmıyordu. Bakın nasıl bir karşılık verdi. Gideon, ey efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manaşya oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç bireyiyim. 15. ayet. Şimdi isterseniz Gideon'un düşüncesindeki kendisiyle ilgili yargılarına bir bakalım. Şöyle diyordu: herhalde İsrail'i kurtarayım diye beni çağırmıyorsun değil mi? Tamam, ben de bir İsrailliyim. Şu anda Midyanlıların istilası altında yaşıyoruz. Mısırlıların elinin altında köle olarak yaşamak elbette hoş bir tecrübe değildi. Ama bu çöl kabilesinin esiri olmak hiç de katlanılan bir durum değil. Özgürlüğümüzü yitirdik. Köşe bucak saklanıyoruz. Bak, ben buraya gelmişim kimse görmesin diye buğday dövmeye çalışıyorum. Sen ise gelmişsin beni İsrail'in kurtarıcısı olmaya çağırıyorsun. Her şeyden önce İsrail'in, Yusuf'un oğullarından biri olan Manasse oymağının dikkate değer hiçbir özelliği yoktur. Hiçbir kahraman çıkmamıştır bizim oymağımızdan. Üstelik bizim oymağımızda dahi benim ailemi tanıyanlar çok değildir. Sıradan insanlarız işte. Hiçbir özelliğimiz ve niteliğimiz yok. Ben de ailemizin en küçüğüyüm. Sen benim gibi bir odunu çağırmakla aslında çok büyük bir yanlış yaptın. Daha doğrusu bu iş için yanlış kapı çaldın. Evet, bu adam İsrail'de Rabbin kullanabileceği son adam olarak görüyordu kendisini. Hem de onun böyle düşünmekle aslında haklı olduğunu biliyor muydunuz? Bugün bizim sorunumuz çoğumuzun Tanrı tarafından kullanılamayacak ölçüde güçlü olmamızdır. Dikkat ettiyseniz Tanrı'nın sadece güçsüz kişileri kullandığını da fark etmişsinizdir. Bunun böyle olduğunu İncil'de 1. Korintoslar 1:26-27 ayetlerinde görüyoruz. Şöyle yazar: kardeşlerim, çağrınızı göz önünde tutun. Dünya ölçüsüyle bilge olanlarınız çokluk değil, güçlü olanlarınız çokluk değil, soylu olanlarınız çokluk değil. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünya açısından akılsız olanları seçti. Güçlüleri utandırmak için dünya açısından güçsüz olanları seçti. Tanrı bütün bu hakimleri çok başarılı, etkili ve güçlü oldukları için kullanmamıştır. Bu sözler size de cesaret versin. Tanrı'nın birçoğumuzun için kullanmadığını biliyor musunuz? Kendimizi yeterince güçlü görüyoruz da ondan. Çoğumuzun yeterinden çok yeteneği ve becerileri var Tanrı için. Ya da öyle düşünüyoruz aslında. Birçoğumuz kendi bildiğimiz ya da alıştığımız şeyleri yapıyoruz. Evet, bugün Tanrı'nın kullanmadığı çok sayıda Mesih imanlısı var. O Mesih imanlıları ki ilahiyat fakültelerini bitirmiş, tam gün Rab'in işinde çalışan yetenekli, güçlü inanlılar. Özellikle Batı dünyasında. Ama Rab onları kullanmıyor. Niçin kullanmıyor? Çünkü onlar kendilerini yeterli ve güçlü görüyorlar. Pavlos bu doğrultuda şöyle diyor: Tanrı dünya açısından insan yerine konulmayanları, aşağı görülenleri seçti. Bir hiç olanları seçti. Böylece bir şey sayılanları ortadan kaldırmayı amaçladı. Öyle ki Tanrı katında hiç kimse büyüklenmesin. Buna olanak verilmesin. Gururlu, kendini beğenmiş, diğer insanlara yüksekten bakan bir Rab işçisinde yanlış bir şeyler vardır. Tanrı bedeni kullanmaz. Yani bir şeyler yaparken insanın doğal benliğinden yararlanmaz. Eğer Rab için bir şey yaptın diye gururlanacak olursan bu tutumun Tanrı tarafından asla hoş karşılanmaz. Tanrı her zaman boş kaplar arar. Alçak gönüllülere lütfeder, onları kullanır. Bu Tanrı'nın izlediği bir yoldur. Bunu da hiç kimse kendi yaptıklarıyla övünmesin diye yapar. Tanrı herhangi bir şey yapmaya hazırlanırken o şeyin kendisi tarafından yapıldığının bilinmesini güvence altına almak amacıyla en güçsüz ve en zayıf şeyleri seçer. İşte Tanrı'nın yöntemi böyle bir yöntemdir. Musa peygamberin küçük bir bebek olarak Nil nehrinin sazlıkları arasındaki o çaresiz durumunu anımsayınız. Yine o dönemde Mısır firavunlarının en güçlüsü olarak gösterilen taht üzerinde oturan ikinci Ramses'e bakabilirsiniz. Eski Mısır'ın büyük kentlerini bina eden firavundur o. Şimdi bu ikisini yan yana koyacak olsaydık, küçük, zayıf, terk edilmiş, yardıma muhtaç bir bebek ile güçlü, kudretli Mısır devletinin yöneticisi Firavun Ramses'in yan yana koyacak olsaydık, siz hangisini seçerdiniz? Elbette ki güçlü, kudretli olduğu için Firavun'u seçerdiniz. Ama Tanrı akıllıları utandırmak amacıyla bu dünyanın zayıf ve güçsüz şeylerini seçtiğini göstermek için Firavun'u değil ama bebek Musa'yı seçmiştir. Yine Tanrı İlya peygamberi seçmişti. İlya güçsüz bir adam değildi ama Rab tarafından kullanılabilmesi için güçsüz bir hale getirilmişti. Tanrı onu bir takım testlere tabi tutmuştu. onu çöle yollayarak orada eğitmiş ve sonunda onun Rabbin sessiz ve alçak sesini duymasını sağlamıştı. İlya bu tür hafif seslere daha önceleri hiç kulak asmayan bir adamdı. Üç halkalı sirk alanını yani ateşle oynamayı, gürültüyü ve eğlenceyi seven adam buydu. Ama Tanrı onu eğitmek zorunda kalmıştı. Hangi konuda eğitmişti? Tanrı onu kendisinin dünyanın zayıf ve güçsüz şeylerini kullandığını bilmesi konusunda eğitmişti. İlya Ahab ile Yezebel'in makamına çıktıktan sonra onlara birkaç yıl süreyle yağmur yağmayacağını söylemişti. Daha sonra Tanrı onu Gerit deresinin yakınlarına gönderdi. Orada İlya bu derenin nasıl kuruduğunu gördü ve anladı ki kendi hayatı da kuru bir dereden farksızdır. Daha sonra Rab İlya'yı çeşitli yollarla çeşitli kimselerin hayatında kullandı. Rab onun aracılığıyla çok büyük işler, mucizeler gerçekleştirdi. Niçin? Çünkü Tanrı kendi amaçlarını insanlar arasında gerçekleştirmek isterken dünyanın güçsüz ve zayıf şeylerinden yararlanır, o şeyleri kullanır. Sonra yine Simon Petros'a bakabiliriz. Simon Petros'u başka bir kimse seçer miydi hiç? Zannetmem. Çünkü onun zayıf, ödlek ve güçsüz olduğunu 7'den 70 herkes biliyordu. Nitekim İsa ona şöyle demişti. Artık bir kaya olacaksın. Seni bir kaya gibi sapasağlam yapacağım. İsa bu sözleri Petros'a söylediğinde orada bulunanların hepsi herhalde hep bir ağızdan gülmüş olmalıydılar. Bir keresinde Simon Petros'un kendi dahi şu itirafta bulunarak İsa'ya kendi güçsüzlüğünü dile getirmişti. Benden uzaklaş ya Rab çünkü ben günahlı bir adamım. Onun gerçekten burada söylediği şey şuydu. Neden benden vazgeçip bir başkasını bulmuyorsun? Ben hiçbir işe yaramayan sefil bir adamım. Ama Rab ise ona şu karşılığı verdi. Korkma. Bundan sonra insan avlayacaksın. Rab ise burada şunu vurguluyordu. İşte tam aradığım adam sensin. Pentekost gününde vaaz edip 3000 kişinin tövbe etmesini sağlayacak kişi sensin. Dünyanın en zayıf ve güçsüz kimselerini dahi kullanabileceğimi tüm insanlara göstereceğim. Evet, Rab bunu her zaman yapmaktadır değerli dostum. İlginç olan şu ki, birisinin de dediği gibi Pavlos'un Roma'da kellesi uçurulurken imparatorluk tahtında Nero oturuyormuş. İlk bakışta Pavlos'un kaybedip Nero'nun kazandığı sanılmaktı ama insanlık tarihi bu davayı çoktan karara bağlamış. Bugün genelde Batı dünyasında insanlar yeni doğan oğullarına Pavlos adını, köpeklerine de Nero adını koymaktadırlar. Tanrı her zaman zayıfları ve güçsüzleri kullanmaktadır. Bethlehem kasabasında doğan küçük bebek İsa ile Roma İmparatoru Sezar Augustus'u birbiriyle hiç karşılaştırdınız mı? Tek bir imza ile tüm dünyayı kendisine vergi ödemeye mecbur tutmuştu Augustus. Siz bunlardan hangisini seçerdiniz? Ben bunlardan güçlü olanı, vergi toplayanı seçerdim çünkü diğerine göre çok daha güçlü ve etkili görünmektedir ama Tanrı böyle yapmazdı ve yapmadı da. O yemlikte yatan o küçük bebeği seçti. O bebek İsa'ydı. Tanrı işte her zaman bu yolla çalışır. Gideon zayıf bir kimse olsa da Tanrı ona İsrail'i tutsaklıktan ve istilalardan kendisinin kurtaracağını söylüyordu. Ona İsrail'i sen kurtaracaksın diyordu. Evet Rab Gideon'u kullanacaktı ama önce onu eğitmesi gerekiyordu. Gideon önce korkusunu yenmeli, cesaret kazanmalıydı. Zayıf dizlerini güçlendirmek ve kendisini sabırlı bir kişi durumuna getirmesi gerekmekteydi. Burada Gideon'un ne tür eğitimden geçtiğini görmenizi istiyorum. İlk reaksiyonunda onun korktuğunu görmüştük ama Rab orada ona şu dersi verecekti. Sana esenlik olsun korkma ölmeyeceksin dedi 23. ayet. Rab burada Gideon'a ölmeyeceksin diyordu. Niçin? Çünkü Gideon Rab'bi gördükten sonra öleceğini sanarak çok korkmuştu. Sonra Rab ona kendi kasabasına geri dönmesini ve Baal için hazırlanmış sunağı yıkmasını ve orada bulunan ağaçları putları yıkmasını söyledi. Tüm bunlar ahlaksızlığın en kötü örneklerini sergiliyordu. Gideon orada Tanrı için bir sunak yaptı. Sunağa Tanrı esenliktir adını verdi. Sunak, Aviyezerlilerin Ofra kentinde bugüne dek duruyor. Aynı gece Rab Gideon'a babanın boğasını 7 yaşındaki ikinci boğayı al dedi. Sonra babanın Baal için yaptırdığı sunağı yık. Sunağın yanındaki tanrıça Aşere'nin direğini kes. Tanrın Rab için bu höyüğün üstünde uygun bir sunak yap. İkinci boğayı al. Keseceğin aşereyi simgeleyen direğin odunlarıyla yakılmalı kadak olarak sun. Gideon adamlarından onunu yanına alarak Rabbin kendisine buyurduklarını yerine getirdi. Ne var ki ailesinden ve kent halkından korktuğu için bunu gündüz yerine geceleyin yaptı diyor. Hakimler 6. bölüm 24-27 ayetler arasında. Böylece Gideon macerasına başlıyordu. Rab tarafından görevlendirilmiş olmasına rağmen halen korkuyordu. Gün ışığında Rab'be itaat edeceğine bunu gecenin koyu karanlığında yapmaya çalışıyordu ama bu işin kimin tarafından yapıldığını çok geçmeden anladılar ve Gideon'u öldürmeye hazırlandılar ama onu yine Rab kurtaracaktı. Gideon halen kararsızdı ama Tanrı onun bu korkaklığını, çekingenliğini yenmesini istiyordu. Onda cesaret ve iman yaratması gerekiyordu. Onun titrek dizlerini güçlendirmesi gerekiyordu. Bu sabır isteyen uzun soluklu bir uğraş olacaktı. Bundan sonraki işlem Gideon'u ruhla doldurmaktı. Rab kullandığı insanları her zaman kendi kutsal ruhuyla doldurmuştur değerli dostum. Rab'bin ruhu Gideon'u yönlendirmeye başladı. Gideon borusunu çalınca Abiyezer oğulları onun çevresine toplandı diyor 34. ayette. Burada borunun çalınması savaşa işaretti. Gideon boruyu çalar çalmaz İsrail halkı bunun Amaleklilere karşı savaşılacağını anlamıştı ve Gideon'un etrafında toplanmaya başlamışlardı. Peki sonra ne oldu? Gideon'un ayakları üşüdü, Rab'be geri gitti. Gideon Tanrı'ya şöyle seslendi. Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, çiğ yalnızca harman yerine koyacağım yün yapağının üzerine düşecek. Topraksa kuru kalacak. Böylece söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim. Ve öyle oldu. Ertesi gün erken kalkan Gideon yapağı alıp sıktı. Yapağından bir tas dolusu çiğ süzüldü diyor Hakimler 6:36-38 ayetlerde. Ertesi gün Gideon geri gitti. Rab'bi denemek, onun kendisiyle beraber olduğundan %100 emin olmak istiyordu. Üst üste iki denemede bulundu. İkinci keresinde Rab'be şöyle diyordu. Ya Rab, sen eğer gerçekten bu işin içindeysen o zaman ben yere bir yapağı koyacağım ve çiğ bu yapağın dışında kalan her yerde olursa ve yapağı kuru kalırsa o zaman benimle olduğunu bileceğim. Gideon'un Rab'bin bu olayda ikinci kez bir daha denemiş olmasını aslında çok yerinde buluyorum. Yoksa sadece birinci olaydaki anlatılanlarla karşı karşıya kalsaydık o zaman bazı şeylerden şüphe duyacaktık. Burada Gideon Rab'den çiği hem yapağının üzerine koymasını hem de ikinci olayda yapağının üzerine koymamasını istemişti. Rab de Gideon'a karşı çok cömert davrandı ve onun isteklerini yerine getirdi. Evet, tüm olaylar yoluyla Rab aslında Gideon'u eğitiyor ve onun kendisinde hiçbir şey olmadığının farkına varmasını istiyordu. İşte ancak bu gerçekleştikten sonra Rab onu kullanabilecekti. Hem de çok etkili ve güçlü bir şekilde. 34 ve 35. ayetlere geri baktığımızda birçoklarının İsrail ordusuna girmek için Gideon'un yanına geldiğini görüyoruz. İsrail'de her yerde boru sesi duyulsaydı bu hemen savaş var diye anlaşılırdı. Ama inanın bana dostum, İsrail'de o günlerde savaşmak için etrafında toplanabilecek son kişi Gideon olurdu. Çünkü onun bu yönde bir yeteneği yoktu hiç. İnsanları savaşa nasıl sokacağından dahi bir haberi yoktu. İşte bu nedenle Tanrı bu adamın hayatında yavaş yavaş çalışacak, onu değiştirecek ve bu önemli göreve hazırlayacaktı. Bu yöndeki ayrıntıları bir sonraki bölümde, 7. bölümde göreceğiz.